Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün Bakara suresinin 240. ayetiyle başlayıp devam eden birkaç ayetini daha okuyacağız inşallah. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّمْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. Sizden kim ölür, geriye eşler bırakırsa, eşleri için vasiyet etmesi gerekir. Bir yıl geçindirilmesi ve evden çıkarılmaması için vasiyet etmesi gerekir. فَاِنْ خَرَجْنَا Ama kendileri çıkarsa فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Bundan dolayı size herhangi bir günah yoktur. فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ Kendi başlarına marufa uygun olarak yaptıkları şeyden dolayı bir günah yoktur. Marufa uygun denen, mesela evlenecekse, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu kurallara göre evleniyorsa müdahale edemezsiniz. Ama kuralları çiğniyorsa o zaman müdahale edersiniz. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Şimdi bu kocası ölen kadınlarla ilgili olarak fıkıh kitaplarında bunların evlerinden çıkmayacaklarına dair hükümler vardır. Yani 4 ay boyunca evlerinden çıkamazlar derler. İşte kocası ölmüş kadın gündüzün çıkar, gece çıkamaz. Ama kocası tarafından boşanmış kadın gündüzün de gece de çıkamaz derler. Bunun sebebi Talak suresindeki 1. ayettir. 65. sureyi lütfen açalım. Oradaki ilk ayette Allah-u Teala şöyle buyurur: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّكُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ Ey Nebi! Kadınları boşadığınızda iddetleri içerisinde boşayın. Ve ahsul iddeh ve iddeti sayın. وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَهُ Rabbiniz olan Allah'tan korkun, onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. اِلَّا اَنْ يَئْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَهِ İspatlanabilir, açık bir fuhuş yapabilirler, yaparlarsa o zaman başka. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa kötülüğü kendisine yapmış olur. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَمْرًا Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır. Şimdi burada kadının evden çıkmaması, yani boşanan kadının evden çıkmaması ve çıkarılamaması, Allah çıkmasını, kendinin çıkmasını da yasaklamış. Kocasının çıkarmasını da, bunun sebebi bunlar bu 3 ay kadar süren bu vakit içerisinde araya arabulucular da girecekler. Nisa suresinin 35. ayeti gereği. Aralarının ayrılmasından korkacağımız zaman bir tane erkeğin ailesinden, bir tane de kadının ailesinden hakem gönderme sorumluluğu var Müslümanlara. O süre içerisinde aynı çatıyı, aynı çatı altında yaşayacak olan bu karı koca, eğer çok ciddi bir problem yoksa aileyi yeniden kurarlar. Yani burada bir psikolojik ortam meydana getiriliyor. Eğer çok ciddi bir problem yoksa, ailenin yeniden kurulması için Cenab-ı Hakk'ın şart koştuğu süredir bu. Şimdi, kocası ölmüş bir kadın için böyle bir şey düşünülebilir mi? Şimdi, enteresan, yani gerçekten bizim ulemayı anlamak mümkün değil. Mesela, talak konusunu işlerken, sistemlerini bu ayetler üzerine kurmaları gerekiyor. Ama bu ayetleri almamışlar. İddet konusunu hiç alakası olmadığı halde bu ayetler üzerine bina etmişler. Şimdi diyorlar ki, işte iddet bekleyen kadın evden çıkamaz. Şimdi genelleştiriliyor. Halbuki burada boşadığınız kadınlar diyor. Kocası ölen kadın 4 ay 10 gün iddet bekler, bu süre içerisinde evden çıkamaz. Yani bir başka yerde geceyi geçiremez. O evde geçirmesi lazım. Hatta yolculuk sırasında kocası ölse, gidecekleri yere 3 günden fazla bir mesafe olsa, kocasının öldüğü yerde bir yerleşim bölgesi ise 4 ay 10 gün orada beklemesi lazım. Şimdi bunların bir temeli yok. Şimdi hac zamanı, karı koca hacca gitmeye niyet etmiş olsalar, koca vefat etse kadın da hacca gidemez. Niye? 4 ay 10 gün burada beklemesi lazım. Şimdi bütün bunların bir dayanağı yok. Bunu çok iyi bilmek durumundayız. Bakara suresinin 234. ayetine bakarsak, orada buna dair en küçük bir işaret olmadığını görürüz. Diyor ki Allahü Teala, وَالَّذ۪ينُ تَوَفَّمْنِ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا İçinizden ölen, geriye eş bırakanlar, onların eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Kendi başlarına denmesi, yani evlenemezler demektir. Çünkü devamı diyor ki, فَاِذَا بَلَانَ اَجَلَهُنَّ Sürelerini tamamladıkları zaman, sürenin sonuna ulaştıkları zaman, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Süreleri bitti mi, marufa göre kendileri hakkında yaptıkları şey konusunda size bir günah yoktur. Maruf'a göre, yani dinen evlenmesi yasak olmayan birisiyle evleniyorlarsa müdahale edemezsiniz. Ama yasak olan birisiyle evleniyorsa müdahale edersiniz. Evlilik denetlenmiş olur. Şimdi bugün okuduğumuz ayette de aynı onun benzeri ayet diyor ki Allahü Teala وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ Sizden ölen ve يَذَرُونَ اَزْوَاجًا Geriye eş bırakanlar وَسِيَّتَنْ لِاَزْوَاجِهِمْ Eşleri için vasiyet etmek zorundadırlar. مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ Sene-i devriyesine kadar, yani bir yıl bitene kadar geçindirilmelerini vasiyet etmeleri lazım. Kocası öldü, hadi bakalım sen de git denmez. Gayre ihracin, evden, oturduğu evden çıkarılmaması şartıyla. Fein haracin, ama kendiliklerinden çıkarlarsa, bakın, boşanan kadınlar için siz çıkarmayın, onlar çıkmasınlar dedi Allahü Teala. Ama burada diyor ki, çıkarmayın, çıkarılmamaları bir yıl boyunca şartıyla. Ama kendileri çıkarsa çıkar. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Bundan dolayı size herhangi bir günah yoktur. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُس۪ينَ مِنْ مَعْرُوفٍ Kendi başlarına maruf uygun bir şekilde yaptıkları şeyden dolayı bir günah yoktur. Şimdi her şeyi yerli yerine oturtmak gerekiyor. Sonuç ne? Yani bir kadın kocası vefat ettiği zaman bulunduğu yerden çıkamaz, bir yere gidemez değil. Sadece 4 ay 10 gün evlenemez. O kadar. Bir hadis-i şerif sebebiyle de eğer hamileyse doğuma kadar evlenemez. Onu biz daha önce burada anlatmıştık dersimizi anlatırken. Mesela şimdi hep örnek olarak veriyorum bunu. 1980'li yıllarda hacca gidiyoruz. Bağdat yakınlarında, Bağdat 30 kilometre kala bir yerleşim bölgesinde arabamızı kenara çektik. Orada oranın evleri birdenbire böyle harekete geçtiler, bizi misafir ettiler. Böyle bir inanılır gibi değil. Hemen çaylar pişti, ikramlar yapıldı anında. 6 otobüs, 3-5 kişi de değil yani. O arada hacılardan bir tanesi, o Bağdat'ın, Musul-Bağdat yolu var, transit yol. Orada yolu karşıdan karşıya geçmiş, hiç de gerek yok. Karşıdan karşıya geçerken bir araba vurmuş ve adam ölmüştü. Adamın da karısı var. Şimdi bizim orada, bu kadını orada bırakmamız gerekiyor. Niye? Orası yerleşim bölgesi. Kadın hacca gelemeyecek, orada 4 ay 10 gün bekleyecek. Tamam, bu insanlar canla başla bize hiçmet ettiler ama hiçbirisi Türkçe bilmiyor. Yani hacılara hizmet edelim diye bir şey yaptılar, harekete geçtiler. Orada nasıl bekleyecek bu kadın? Tabii biz bu şeylerin hiçbirisine uymadık. Çünkü insanın fıtratı kabul etmiyor böyle şeyler. O zaman ben fıkıh kitaplarında yazılanların doğru olduğuna inanıyordum ama içime yatmadığı için tabii hiç aklıma geldi de hiç uygulamayı düşünmedim. Aldık, götürdük kadını. Kadın haccını yaptı bizimle beraber. Geriye döndü, geldi, ailesine teslim ettik. Şimdi o kadının ızdırabı kaç kat artar düşünebiliyor musunuz? Yani bazen bu din öyle bir hale getiriliyor ki insanlara adeta sakın ha bu dine inanmayın deniyor. Halbuki bu din Allah'ın ayetlerine dayanan bir dindir. Biliyorsunuz. Allah'ın iki türlü ayeti vardı değil mi? Birisi indirdiği ayetler, bir de yarattığı ayetler. Yani bu dinde, bu dindeki hükümleri her insan doğruya öyle olmalıdır diyecek şekilde insanların anlaması gerekir. Yani fıtrattır din. Allahü Teala Rum suresinin yani 30. surenin 30. ayetinde dini fıtrat olarak tanımlıyor. Fıtrat ne demektir? Fıtrat demek varlıklardaki oluşum, gelişim, değişim, kanun ve kuralları. Yani bütün insanların vücudunun yaratıldığı kanun ve kurallar, tüm tabiatta geçerli kanun ve kurallar. Ki bu kanun, tabii kurallar. Biliyorsunuz insanlar hep tabiliği arıyor, rahat edebilmek için değil mi? Dolayısıyla bu din herkesi hem zihnen rahat ettirir, hem içini rahat ettirir, hem de kendisini güven içerisine sokar her açıdan. Şimdi az önce söylediğim insanın fıtratı tarafından kabul edilebilir mi? Şimdi o kadını oraya koysan, desen ki kardeşim dinimiz böyle emrediyor. O kadın ne yapar? Vallahi dinden bile dönebilir. Böyle din mi olur der. Halbuki din onu emretmiyor ki. Dinin emrettiği nedir? Bak fıtrata ne kadar uygun. Adam karısını boşamış. Aynı çatı altında yaşasınlar, araya aracılar girsin, problemleri yabancıların müdahalesi olmadan çözülsün. Çünkü yabancılar müdahale ettiği zaman problemi kangren haline getiriyorlar. Mesela mahkemeye gidip de karı koca birbirinin açıklarını anlatmaya başlayınca artık o aile bir daha düzelmeyecek hale geliyor. Bakın o fıtratı şurada fıtratsızlığa delil olarak alıyorlar. Yani bu konularda çok dikkatli olmamız lazım. O bakımdan da size her zaman söylüyorum. Bunu tekrar tekrar da söyleyeceğim. Şurada yapılan çalışmalar, Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun, tüm İslam aleminde bir numara, rakipsiz. Yani şu çalışmaların bir eşi bir başka yerde yok. Buna hem Müslümanların çok büyük ihtiyacı var, hem tüm insanlığın ihtiyacı var. Çünkü insanlığı rahat ettirecek kurallar, Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle ortaya çıkacak kurallardır. Dolayısıyla bizim çok büyük bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Hem geçmişten gelen yanlışları düzelteceğiz, hem doğrularını anlatacağız, hem bunu evrensel dille tüm insanlara ulaştıracağız. Bu bakımdan da herkesin görevi var bu işte. Hepimize görev düşüyor. Başkası yapsın diyebilirsiniz, başkasının yaptığından siz sevap alamazsınız. Ben de sevaptan pay alayım diyorsanız, elinizden ne geliyorsa onu yapmanız lazım. Çünkü bu, abarttığımı hiç düşünmüyorum ama, şu ana kadar okuduğum kitaplara baktığım zaman, o kitap, en azından o kitapların yazıldığı tarihten bugüne hiç yapılmamış bir iş. Dolayısıyla bunu hepimiz canla başla en ileri seviyeye getirmek, dünyanın bugününde mevcut iletişim, haberleşme araçlarını en üst seviyede kullanarak tüm insanlığa anlatmak zorundayız. Tüm insanlığa. Niye? Bu tıpkı susuz insana kaynağından su götürmek gibi bir şeydir. O insanlar Müslüman olduğu zaman biz onları sömürmeyeceğiz. Bu bir siyasi manada fetih hareketi değil. O insanlar Müslüman olduğu zaman hürriyetin doruk noktasına ulaşacaklar. Yalnız Allah'a kul olacaklar. Bize kul edecek değiliz. Bize bir şey verecek değil. Bizim alacağımız sadece Cenab-ı Hakk'ın vereceği sevaptır. O da zaten her şeyin üstündedir. Hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Dolayısıyla bu ne demek? İnsanları hürriyetine kavuşturma hareketidir aslında. Kimseyi kimseye köle etmeden, herkesi Allah'ın kulu yapma, herkesi hürriyetine kavuşturma hareketidir. Dolayısıyla bu muhteşem bir şeydir. Bunu hep birlikte yapmamız lazım. Kim ne yapabilecekse elinden geleni yapsın. Bundan daha çok sevap kazanılacak bir iş yoktur. Evet, şimdi öbür ayete geçiyorum. Burada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ Şimdi, kocası ölen kadınların belli bir süre geçindirilmelerini anlattı. Boşanan kadınların da marufa göre nimetlendirilmesi gerekir diyor. Maruf dediği, Kur'an-ı Kerim'de ölçüleri belli. Şimdi bir kişi eşini boşadığı zaman ona vereceği şey, o kişiyi de sıkıntıya sokan şey değil. Mesela adam evleniyor, boşanıyor, ömür boyu karısını geçindirmek zorunda. Bu olmaz, bu yanlış. Bu yanlış. Boşadıysan boşadın. Peki marufa göre olan nedir? Kişi evlendiği zaman eşine bir mehir verir. Eğer ilişkiye girdikten sonra boşamışsa bu mehrin tamamı kadınındır. Hiçbir şey alamaz. Eğer ilişkiye girmeden boşanmışsa yarısı kadınındır. Eğer mehir belirlenmeden boşanmışsa kişinin maddi durumuna göre, kadının sosyal durumuna göre alacağı bir şey vardır, maddi yardım vardır kocasına alacağı. Yani kadın belli bir süre kimseye muhtaç olmadan yaşar. Sonra da zaten eğer bir toplumda zina yoksa kadınlar son derece matlub olan, yani kendilerine olan talep çok yüksek olan varlıklar olurlar. Daha önce okuduğumuz ayette de Allah-u Teala şöyle diyordu. İddet sırasında ölen bir koca söylemiş bir kadına çıtlatabilirsiniz ama sakın ha sözleşme yapmayın. Niye? Çünkü insanlar gerçekten evlenecek kadın ararlar. Şu anda Türkiye'de kadın erkek arasındaki oranda bildiğim kadarıyla erkeğin oranı daha fazladır. Şimdi böyle bir ortamda evlilikten başka bir yol olmazsa kadınlar çok büyük bir şekilde talep edilen kişiler haline geliyorlar. Yani yapı öyle. Evet. Yok. Erkek fazlaydı. Şey, makas çok fazlaydı, biraz azaldı. Ben öyle biliyorum. Öyle mi? Ne zaman bayağı? Yeni mi çıktı? Evet. Fazla olsalar bile bayanlar erkeklerden yaşlı biliyorsunuz. Yani erkekler daha çabuk ölüyor. Gene o evlenme çağında olanlar şey yapar. Neyse, son istatistikleri demek ki iyi bilmiyorum. Şimdi bundan sonraki ayeti okuyoruz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor burada. Elem tara ilerledi. Atla, oraya atladın mı? İki tane ayet at diyor. Hakkan alel muttakin, müttakiler üzerinde bir görevdir bu diyor Allah. Yani sen müminsen, müttakiysen bu bir senin görevindir. Öyle kaçmak, kurtulmak, işte ben bu kadını boşadım, bir daha benden bir şey mi istiyor? Yok kardeşim. Yani bu görevdir, bunu yapmadığın takdirde bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a verirsin. Ha yok şey, tabii o iddet süresi içerisinde onun bütün geçimini kocası sağlayacak. Zaten onu şeyden okumuştuk, Talak suresinden. Eğer kadın hamile ise doğum yapana kadar tüm geçimini kocası sağlayacak. Doğumdan sonra çocuğu emzirirse, emzirme zorunluluğu yok. Yani boşanmamışsa emzirmek görevi var kadının. Yani eğer evlilik devam ediyorsa çocuğun emzirme görevi var. Ama evlilik bitmişse o zaman çocuğun emzirme görevi yok. Emzirirse ondan dolayı ücret alıyor. Şimdi emzirme görevinin olmaması o kadının evlenmesi önündeki engeli kaldırıyor. Ama emzireceğim diyorsa zaten kimse ona mani olamaz. O zaman kocası onun ücretini vermek zorunda. Ama böyle astronomik bir ücret istiyorsa o zaman kusura bakma ben başkasını emzirteceğimdir. Yani kimse kimseyi sömüremez. Yani kadının çocuğundan uzaklaştırılması diye bir şey yok. Ona bırakılıyor. O zaman kendisi yanlış davranıyorsa cezasını kendisi çeker. O da Talak suresinin 6. ayetiydi galiba, değil mi? Evet. 6, evet. 65. istersen o ayette bir okuyalım yani. 558. sayfada. Evet. Şöyle diyor burada, eskinuhunne min haythu sekentum min vujdikum. Boşadığınız kadınları kendi gücünüze kadar gücünüze göre oturduğunuz yerlerde oturtun. Ben boşadım, hadi git sen şu odada, hayır öyle değil. Sen nerede oturuyorsan o da orada oturacak. Ve la tudarruhunne litudayyigu aleyhinne, ona hayatı dar etmek için de baskı yapmayın. Sıkıntı vermeyin boşadığınız kadınlara. Sıkıntı vermeyin diyor. Ve in kunne ulatu hamlin fe enfiku aleyhinne hatta yada'na hamlehunne. Eğer hamile iseler doğum yapana kadar onlara nafakalarını verin. F فَاِنْ اَرْضَعَنَ لَكُمْ فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Eğer sizin için çocuğunuzu emzirirse, doğumdan sonra ücretini verin. وَاَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ Çocukla ilgili olarak da aranızda görüş alışverişi yapın. وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرُدُعُ لَهُ اُخْرَى Ama sıkıntıya girerseniz, yani kadın başka yere gitmek durumdadır, başka yere gitmek istiyor, sen buradasın, git gel, senin için sıkıntı var, onun için sıkıntı var, o zaman bir başkası emzirir. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ İmkanı olan, maddi durumu geniş olan, kendi imkanına göre eşine harcamada bulunsun. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اَتَاهُ اللّٰهِ Ama dar gelirli ise, Allah ona ne vermişse ona göre harcamada bulunsun. Borçlanmasına gerek yok yani. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah çünkü hiç kimseyi gücünün üstünde bir sorumluluk altına sokmaz. اِلَّا مَا اَتَاهَا Allah hiç kimseye verdiğinden daha fazlasını, fazla bir sorumluluk yüklemez. سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا Allah-u Teala sıkıntıdan, o girdiğiniz sıkıntıdan sonra mutlaka bir kolaylık da açacaktır. Bunu da bilin demiş oluyor. Evet, şimdi ondan sonraki ayet şöyle. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte Allah ayetlerini böyle açıklar, belki aklınızı kullanırsınız. Yani bağlantılı ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman bu açıklamalar oluyor. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوفٌ Şu ülkelerinden çıkan insanları şöyle bir zihninde bir canlandır. Gözünün önüne bir getirsene. Getirmez misin? وَهُمْ اُلُوفٌ Bunlar birbirleriyle iyi geçinen insanlardı. Aralarında düşmanlık yok. Üluf, alifin cemi olarak kabul ediliyor. Ama binlerce anlamına da gelir. Burada hangi manayı verilmiş? Binlerce mi demiş? Yani gâid, gu'ud gibi alif, üluf. Birbirleriyle anlaşmazlıklar olmayan insanlar değil. Ama ülkelerinden çıkmışlar, ölüm korkusuyla işte bir bulaşıcı hastalık gelmiş, biz kaçalım ölmeyiz. Demişler. فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوتُوا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ Allah-u Teala onlara ölün dedi. Hepsi öldüler. Sonra da Allah onları tekrar diriltti. Tekrar canlarını verdi onlara. Deniyor ki işte bir nebi geldi. Cenab-ı Hakk'a yalvardı. Bunlar tekrar dirildiler. O da o nebinin peygamberlik belgesi oldu deniyor. Bunlar fazla önemli değil bizim için. اِنَّ اللّٰهَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ Şurası bir gerçek. Allah insanlar üzerine gerçekten çok ikramı vardır. Şunu şey yapsana. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Ama insanların çoğusu Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmez. Nankörlük yaparlar. Şimdi burada arkasından şu emir geliyor. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda savaşın. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ Bilin ki Allah işitir ve bilir. Şimdi önceki ayetle arkasındaki ayet arasında bir bağlantı var. Şimdi Allah yolunda savaşın dendiği zaman savaşa gitmek gerçekten çok zor gelir. Ya ölme falan var yani işin ucunda. Bir önceki ayet diyor ki, ölümden kaçanları öldürdüm bakın. Ölüme gidenlerin öleceği diye bir şeyleri yok. Dolayısıyla siz kaçmakla kurtulamazsınız. O zaman öyleyse size cihat, yani Allah yolunda savaş yazılmıştır. Cihatla savaş arasında bir fark vardır. Bizim Türkçemizde cihat savaş diye anlaşılıyor. Cihat olumsuzluklarla mücadele etmektir. Savaş da onun içine girer. Yani her savaş cihattır ama her cihat savaş değildir. Asıl cihat fikirle yapılandır, kalemle yapılandır, Yani insanlara doğruları anlatmak şeklinde yapılandır. Ama bazen sizin karşınıza adam silahla çıkarsa mecburen silahla cevap vermek zorunda kalırsınız. Men zellezî yugridullâhe kardan hasenen. Allah-u Teala'ya güzel bir borç verecek kim? Yani şimdi siz Allah yolunda savaşa gittiğiniz zaman şu canınızı Allah için vermeye gidiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir prensip var. Diyor ki men ca'a bil haseneti felehu aşru emthaliha. Kim bir iyilik yaparsa en az onun 10 katı sevap alır. Peki siz Allah için canınızı verdiniz. Bunun karşılığında alacağınız nedir? En az 10 can alırsınız. Vermeseniz bile vermek için gittiniz ya, 10 can alırsınız. En az. Ve fazlası var. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin denmesi bundandır. Yani onlar canlarını aslında görünüşte veriyorlar ama gerçekte onlara Allah ölümsüzlük veriyor. Onlar yaşıyorlar. Son derece mutlu bir şekilde de yaşıyorlar. Savaşa gidenler de bizzat o da yani ölümü göze alarak gitmiştir. Ölmemesi şey değil ki. Yani o da aynı konumda. Dolayısıyla o da en az 10 can kadar sevap alır. Yukarısı tabii ne kadardır onu Allah-u Teala bilir. Dolayısıyla son derece karlı bir iştir. Allah yolunda malınıza ve canınıza savaşın, cihad edin dendiği zaman bu. Canınıza karşı en az 10 can, malınıza karşı en az 10 katı. En az. Fazlasını Cenab-ı Hak bilir tabi. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا كَث۪يرًا. Allah'a borç verin. Bire 10 değil. Allah onu kat kat katlasın. İşte öyle bir kat kat katlıyor ki canını vereni sonuna kadar canlı yapıyor, ölü yapmıyor. Onun için Allah yolunda öldürülenler ölüler demeyin. Onları dirildirler ama siz bilemezsiniz denmesi bundandır. Kat katını veriyor. Vallahu yakbidu ve yapsut. Daraltan da Allah'tır, yayan da. Ve ileyhi turcaun ve ona döndürüleceksiniz. Onun huzuruna döndürüleceksiniz. Evet, böylece dersimizin birinci bölümünü bitirdik.